Çınar Altı.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarımızdan hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Evet, yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Bu hafta da sizlerle beraber bir Çınaraltı serinliği yaşamaya çalışacağız. İstanbullular bilirler Çınaraltı'nı. Bir Bayazıt da var, bir de Bebek de var. Çınaraltı deyince akla Çınaraltı'nın altında bir çay bahçesi geliyor. Ne yazık ki bizim size buradan çay servisi yapma imkanımız yok ama farz edin ki kendinizi o İstanbul'da Bayazıt'ta veya Bebek'teki efendim Çınaraltı'nın altında püfür püfür esiyor. Gölgesi bütün her tarafı tutmuş ve orada nice sohbetlerin beli kırılıyor. Evet sevgili dinleyiciler, gün geçmiyor ki insanlığın başına bir felaket gelmemiş olsun. Efendim depremler, zaten depremle yatıp depremle kalkmaya alıştık. Öte yandan yangınlar, orman yangınları, ev yangınları, dükkan yangınları. Bunlar da yetmiyormuş gibi efendim sel felaketleri. Bunlar da yetmiyormuş gibi şurada bomba patladı, burada şu oldu, burada bu oldu. Evet maalesef insanlık günden güne felaketli günlere doğru gidiyor. Umarız böyle felaketler bir daha yaşanmaz. Tarih de böyle meşhur felaketleri kaydediyor sevgili dinleyiciler. Yalnız öyle zannediyoruz ki şimdiki kadar bol değil ki tarih kaynaklarında böyle ciddi ciddi bunlardan bahsetmiş. Eğer çok sık rastlanan bir şey olsa bu kadar ciddi alıp bahsetmezdi. Nadir rastlanan bir şey. Yalnız eski felaketlerin şu durumu var sevgili dinleyiciler. Eskiden başa bir felaket geldi mi, felaketin geldiği toplumu tümüyle silip götürüyordu. Şimdi Allah'a şükür ki felaketler şöyle veya böyle ucuz atlatılıyor. Evet sevgili dinleyiciler, vaktiyle Arap Yarımadası'nın güneybatısında Seba Devleti veya Arapça telaffuzuyla Sebe Devleti vardı. Bu şehrin, bu memleketin, bu devletin baş şehri eski ve muhteşem Me'rib şehri var. Onun yerinde ve onun kalıntıları arasında bugün Kuzey Yemen'in baş şehri olan San'a şehrinin hemen doğusunda küçük bir kasaba var. Ki ta eski Seba Devleti'nin baş şehridir. Arap Yarımadası'nın en eski halkından olan ve güneybatı bölgesinde yaşayan Himyerler tarafından kurulmuştu bu Seba Devleti. Yani bugünkü Yemen, Hadramut ve Aden Körfezi'nin doğu kesimine hakimdiler. Bu devletin kuruluş tarihini bilmiyoruz sevgili dinleyiciler. Ancak M.Ö. 8. yüzyıla kadar çıkan çivi yazılı eski Sami kaynaklarında Seba Devleti'nden bahsediliyor. Ayrıca Ahd-i Atik'te, yani Kitab-ı Mukaddes'in Tevrat kısmında Sebalıların Suriye'ye ve Mısır'a mukaddes eşyalar, kokulu bitkiler ve değerli taşlar sattıkları Tevrat'ta geçiyor. Evet, bu Seba Devleti tarihin en parlak çağını şüphesiz meşhur melikesi, yani kraliçesi, Araplar kraliçeye melike der. Melik de kral manasındadır. Belkıs zamanında yaşamış. Baal Kussa, Himyerice ismiyle. biz Belkıs diye biliyoruz. Ve bu Belkıs zamanında bu devlet, Seba Devleti ekonomik yükselişin zirvesine ulaşmıştı. Bunun sebebi sevgili dinleyiciler, evvela başşehir Me'reb'in günlük yolu diye anılan o devir için pek mühim bir ticaret yolu üzerinde ve bunun hatta tam ortasında bulunmasıydı. O sıralarda en değerli ticaret mallarından birisi olan günlükün üretildiği bölgeleri Gazze vasıtasıyla Akdeniz limanlarına işte bu yol ulaştırıyordu. Ve Me'rib'den sonra Necran, Bekke, yani o Mekke'nin o zamanki ismi Bekke'ydi ve Yesrib, o da Medine'nin o zamanki ismiydi. Ayrıca Hayber, Akra, Tebük, Medyen gibi büyük ticaret merkezlerine de uğraması bu yolun değerini, ehemmiyetini daha da arttırıyordu. Sevgili dinleyiciler, bu Seba ayrıca bir hububat ve tabi mahsuller ambarıydı. Başta buğday olmak üzere arpa, darı, nohut, fasulye, mercimek gibi o devir dünyasının stratejik malları hep burada ambar edilirdi. Ayrıca zeytin, zeytinyağı ve hurmayla kuru incir, kuru üzüm de her zaman ve kolayca pazar bulabilen mallardı. Ve bütün bunlar sevgili dinleyiciler Seba'da bol bol yetişmekteydi. Seba devleti mühim ticaret yolunun üzerinde bulunmanın avantajlarından bir yandan iki tarafa akan mallardan vergi almak suretiyle faydalanırken öte yandan da kendisinin her çeşit mahsulünü Akdeniz limanlarına kadar ulaştırıp büyük karlar elde ediyordu. Evet, ancak Seba Melikesi Belkıs zamanında umulmayan bir güçlük baş gösterdi sevgili dinleyiciler. Çünkü o sırada İbrani Devleti, Hazreti Süleyman devrini, yani o da tarihinin en parlak ve kudretli çağını yaşıyordu. Yaptığı uzun mücadeleler neticesinde bütün İsrailoğulları hükümdarlarını, yani Esbat-ı Beni İsrail, 12 sıpta ayrılmış olan İsrailoğullarını kendi idaresi altında birleştiren Hazreti Davud devletine başyer olarak da Kudüs şehrini ihdas etmişti. Ayrıca düşman komşu milletleri ağır yenilgilere uğratmıştı. Hatta Amalika gibi bazılarının siyasi hakimiyetlerine son vermiş, onları tarih sahnesinden silmişti ve memleketini onların sürüp giden saldırılarından kurtarmıştı. Kendisi ölünce yerine geçen oğlu Hazreti Süleyman bu sayede hiç savaşmak ihtiyacını hissetmedi. Çünkü babası bütün düşmanlarına boyun eğdirmişti. Bunu gerektirecek bütün sebepleri ortadan kaldırmıştı. Bu yüzden o da yurdunu iktisaden kalkındırmaya girişti. İşte bu sırada Seba Melikesi Belkıs'ı karşısında bir ticari rakip olarak buldu Hazreti Süleyman. Ancak harbi sevmiyordu ve onun devletini silahlı bir çatışmaya girişmeden ekonomik hegemonyası altına almaya karar verdi. Ve ilk iş olarak Kızıldeniz kıyısındaki Elyam civarında Assun-Caber limanını ıslah ederek burada bir tersane kurdu. Ve Fenikeli ustalar sayesinde mükemmel bir donanma meydana getirdi. Fenikeliler tarihin en eski denizci milletlerinden birisi. Bunlar Lübnan ve Filistin'in sahil halkı, bugünkü Filistinlerin ataları olduğu iddia edilir. İşte bu Fenikeliler İstanbul'a, Kırım'a kadar ulaşmışlar. Yaptıkları kuvvetli gemiler, donanmalar sayesinde işte Hazreti Süleyman da donanmasını bunlara yaptırtmıştı. Bu donanma Hint denizine kadar uzandı ve Seba devletini denizden bir ticari ablukaya aldı. Ayrıca Me'rib'den geçen meşhur ticaret yolunun Akdeniz'e ulaşan kısmı da artık İbrani devletinin sınırları içine kalıyordu. Bir de kara ablukası kurulmuş oldu. Bu hal ise Seba ticaretinin ve transit geçişlerin tamamen durması ve neticede ekonomik bir krizin, bir buhranın baş göstermesi demekti. İşte Seba Devleti'nin ilk elçileri Hazreti Süleyman'ı bu münasebette ziyaret ettiler sevgili dinleyiciler ve bir anlaşma zemini aradılar. Bu ziyarette ise iki devlet arasındaki meselelerin görüşülmesi ve bir halle bağlanması için devlet başkanları seviyesinde bir zirve toplantısı kararlaştırıldı. Seba Melikesi Belkıs'ın Hazreti Süleyman'ı meşhur ziyaretinin asıl sebebi de işte budur sevgili dinleyiciler. Kendisi kalabalık bir maiyetle Kudüs'e gelmişti. Hazreti Süleyman'a altın, ıtriyat yani çeşitli parfümler ve değerli taşlarla, yüklü develerle hediyeler getirmiş, onun tarafından da hüsnü kabul görmüştü. Bu mülakattan sonra Seba devleti ticari serbestliğine tekrar kavuştu. Ancak İbrani devleti ile yapılan ticaret ve vergi anlaşması Meğrib'i bu devletin bir nevi ekonomik tabi haline getirdi. Bu hal Hazreti Süleyman'ın hayatı boyunca devam etti sevgili dinleyiciler. Kendisi 30 yıl süren muhteşem bir saltanattan sonra M.Ö. 330 yılında vefat edip İbrani devleti Yahudiye ve İsrailiye adıyla ikiye bölündü. İkisi 12 kabilenin ikisi birine, 10 tanesi birine bağlandı ve bunlar birbiriyle kıyasıya mücadeleye başladı. Böylece Seba devleti de Büyük İbrani devleti ile yapmış olduğu anlaşmayı sona ermiş saydı ve böylece vergiden ve ekonomik bağımlılıktan kurtuldu. Evet, sevgili dinleyiciler, bu Seba Devleti'nin bu tabi ürünlere dayanan zenginliği neden dolayı acaba komşu devletlere üstündü? Bunun tek sebebi ilk yapılış tarihi kesin olarak bilinmeyen ve Me'rib veya Arim Septi diye anılan büyük baraj sayesinde pek geniş bir tarım alanının her mevsimde istenildiği kadar ve ihtiyaç duyulduğu kadar sulanabilmesi ve bu sayede yılda en az iki kere pek bereketli mahsuller alınabilmesiydi. Burada Vadi Zenne suyu Balak Dağı'nın arasında kayalıkları ikiye bölerek kendisine bir geçit atmıştı. Sebalılar işte bu geçidi 770 metre uzunluğunda bir setle kapatarak suyun bunun arkasında birikmesini sağladılar. Bu setin suya bakan yüzü düz değil, dike yakın bir açı şeklindeydi. Böylece yukarıdan gelen suyun basıncı sağa sola açılıyor ve sedde değil nehir yatağının tek parça yan kayalıklarına biniyordu. Böylece sed suyun basıncından büyük ölçüde kurtuluyordu. Yanlardaki kayalık cidarları ise bundan esasen pek etkilenmiyordu. İlk zamanlarda yalnız yığma ve dolma topraktandı bu sed. Zamanla dış taraftan büyük kayalar ve örme taşlarla takviye edilmişti. İç tarafı ise aşağıdan yukarıya kadar bir tanesinin bile sökülmesi imkansız şekilde harçla birbirine tutturulmuştu. Yontulmamış, küçük sivri taşlarla kaplanmıştı. İç ve dış satırların ufka göre eğikliği 40 dereceydi. Genişliği ise en üstte 15 metreydi. Yüksekliğinin ne kadar olduğunu bugün tespit etme imkanımız yok. Bunun gibi sevgili dinleyiciler, suyun getirdiği kil ve kum yığınlarıyla dolu olduğu için asıl alt genişliğinde belirlenmesi mümkün değil. Bununla beraber kayalık ve sağlam bir zemine dayandığı muhakkak. Esasen böyle bir zemin bulunmasa seddin yapılmasına zaten imkan olmazdı. Seddin orta kısmı iki yanından daha yüksekçeydi sevgili dinleyiciler. Böylece su pek fazla yükseldiği zaman yanlardan aşağıdaki kanallara dökülürdü. Ayrıca duvarda çeşitli seviyelerdeki delikler vasıtasıyla kanallara istenildiği zaman su verilirdi. Ve delikler özel sürmeli kapaklarla ihtiyaç görüldüğü miktarda açılıp kapanabilirdi. Böylece kumanda altına giren su mükemmel kanal dizeni sayesinde istenilen yere sevk ediliyor ve muntazam bir sulama programı uygulanabiliyordu. Arim Barajı yalnız Seba Devleti'nin değil, onun sınırlarını aşan birçok ülkelerin topraklarını da sulamıştı sevgili dinleyiciler. Bu bereketin Hadramut ve ta Umman'a kadar uzadığı bilinmektedir. Hatta bir rivayete göre buradan Mekke'ye kadar da su ulaştırılmıştır. Böylece M.Ö. 400 yıllarında meydana gelen menfi iklim değişikliğinden sonra Arap Yarımadası'nın mühim bölümü sürekli kuraklık belasından kurtulmuş oluyordu. Büyük gezgin ve tarihçi Herodot, ki M.Ö. 5. asırda yaşamıştır, Mısır'ı ve Nil Nehri'ni gördüğü zaman Mısır, Nil'in bir hediyesidir demişti. Nitekim bütün bu bölgede insanlara Arim Barajı'nın bir hediyesi olmuştur. Yani bu bereket Arim Barajı'nın vasıtasıyla ihsan edilmiştir. Sebalılar bu çok sağlam ve çok büyük barajın ebediyen devam edeceğine inanırlardı. Halbuki böyle olmadı sevgili dinleyiciler. Ve baraj günün birinde çöktü. Ve bunun neticesinde Seyl-i Arim, Arim Seli diye anılmış olan büyük su baskını evvelce barajın hayat verdiği sahaları mahvetti. Dünyanın büyük harikaları arasında sayılan bu baraj neden çökmüştü? En büyük sebep bakımsızlıktı. Vadi-i Zenne suyunun uzun süre ve yavaş yavaş getirdiği kilin ve öbür çöküntülerin seddin dik açısının iki yanında birikmesi ve sivri ucunun da zamanla aşınması neticesinde suyun basıncı yan taraflara gereği gibi dağılmadı ve seddin iki ucuna yüklenmeye başladı. Böylece onun zamanla dayanamayacağı bir ağırlık altına girmesine sebebiyet verdi. Böylece ilk tehlike 449 yılında görüldü M.Ö. ve seddin o kısımları tamir edildi. Ancak suyun basıncı gittikçe artıyordu ve dipte yığılan çöküntüler ilk taraf yüksekliğinin azalıp suların barajı zamansız olarak aşmasına ve bu yüzden sulama düzeninin bozulmasına yol açmaktaydı. Yeni bir tamirat bir yıl sürdü sevgili dinleyiciler. Lakin ertesi yıl suyun basıncı seddi çatlattı ve bundan da barajın tam olarak tamir edilmesi mecburiyeti doğdu. Seba devleti kendisi için hayati bir mesele olduğu için bu külfete katlandı. Ne var ki tamirat her zaman neticeyi gideriyor, asıl sebebi ise ortadan kaldırmıyordu. Çünkü aslında bütün bunlara yol açan yukarıda açıkladığımız sebeplerin giderilmesi, yani barajın su tarafında birikmiş olan çöküntülerden arındırılması ve seddin suları tabii bir engel olan yan cidarlara iten açı şeklindeki sivri ucunun tekrar eski hale getirilmesi artık hemen hemen imkansız bir hale almıştı. Nitekim günümüzde bile bu şekilde dolan bir barajı ekseriye terk etmekten başka çare yoktur. Çünkü onu temizleyip eski haline getirmek yeni bir baraj yapmak kadar pahalıdır ve teknik gözden de bazen imkansıza yakın denecek derecede güçtür. Sebalıların bu işi başarabilmeleri için evvela Vadi-i Zenne suyunun yatağını değiştirmeleri, sonra temizleme ve tamirat işlerine girişmeleri gerekiyordu. İşte başaramadıkları da budur. Aslında sevgili dinleyiciler, barajın bu hale gelmesine engel olacak tedbirleri almak, onu sürekli olarak kontrol altında bulundurmak gerekiyordu. Sebalılar ise çaresiz suyu tutan seddi onarmakla vakit geçirdiler. Bu sırada zaten Seba devleti istiklalini kaybetmişti ve 525 yılından beri Habeş idaresine geçmiş bulunmaktaydı. Aslında bu sedde meydana gelen tehlikeler hep Habeş istilasından sonradır. Bu istilayla beraber sürekli gözetim ve tamiratın sona erdiği ve neticede barajı tamir kabul etmez hale getiren vaziyetin ortaya çıktığı anlaşılıyor. Bunun yanında sevgili dinleyiciler, M.Ö. 200 yılının sonlarında Mısırlar tarafından doğrudan doğruya denizden Hindistan'a ulaşan yol keşfedildi. Bu da Seba yurdunun kara ticaret merkezi olarak taşıdığı ehemmiyeti ortadan kaldırdı. Ve tabii bu hal memleket ekonomisine büyük bir darbe indirdi. Sebalıların kervanları Akdeniz limanlarıyla Suriye'nin ticaret merkezlerine artık ıtriyat, günlük ve değerli taşlar taşımıyordu. Buna karşılık ise baraj sayesinde elde edilen her çeşit hububat, hurma, kuru incir, kuru üzüm, zeytin ve hatta şarap hala sevk edilebilmekte ve bu hal ülke halkının belli bir refah seviyesinde kalmasını sağlamaktaydı. Evet sevgili dinleyiciler, bu Arim Barajı'nda ve bunun seddinde 542 yılında yeni ve pek mühim bir çatlak meydana geldi. Ancak felaket bu sefer de geniş ölçüde bir dış tamiratla önlendi. Bununla beraber bu çatlak sırasında o güzelim Seba yurdu su baskınından büyük zararlar gördü. İşte bundan sonra bu bölgede can ve mal güvenliği kalmadığını ve barajın bir gün çökerek memleketi tamamen harap edecek bir felaketin geleceğini çatacağını anlayan Sebalılar, burasını bırakıp göçmeye, kendilerine yeni vatanlar aramaya başladılar. Esasen Habeş boyunduruğundan da usanmışlardı. 10-15 yıllık bir süre içinde yavaş yavaş memleketi terk ettiler. Seba yurdu, bunun neticesinde o kadar boşalmıştı ki sevgili dinleyiciler, 557 yılında insanlık tarihinin bilinen bu en eski barajının çökmesiyle meydana gelen ve adı tarihe Seyl-i Arim yani Arim Seli olarak geçen korkunç felaket onları etkilemedi. Yalnız pek büyük ve geniş ziraat alanları evvela müthiş bir su baskınına uğradı. Sonra da Meğrib Barajı'ndan faydalanan bölgeler bu nimetten mahrum kalarak bütün verimliliklerini kaybettiler. Seba ülkesi artık bir tabii mahsuller hazinesi olmaktan ebediyen çıktı. Peki Seba yurdunda yüzyıllar boyu yaşamış olan halk ne oldu? Nereye gitti? Yapılan incelemelere göre bunların bir kısmı Hadramut ve Umman taraflarına, bir kısmı da Yemen'in dağlık bölgelerine çekildiler. İşlerinden bazıları sel suları yatıştıktan bir süre sonra geri dönüp eski müreffeh memleketlerinde fakir bir halk olarak yaşamışlardır. Seyl-i Arim aynı zamanda bu bölgedeki Habeş hakimiyetine de son verdi ama bunun yerini İran hakimiyeti aldı sevgili dinleyiciler. Hür kabile hayatına bağlı kalanlar kuzeye doğru topluluklar halinde göçtüler. Bunlardan Gassaniler Suriye'de Havran bölgesinde baş şehri bugünkü Şam şehrinin 30 kilometre güneyindeki Busra'ya, yine buradan Münziriler de baş şehri bugünkü Necef'in yerindeki Hire olan birer devlet kurdular. Bir göç kolu ise Şam şehrinin 190 kilometre kuzeydoğusunda eski Tedmir şehrini baş şehir yapıp ayrı bir devlet meydana getirdiler. Evs ve Hazreç adlı iki büyük kabilenin meydana getirdiği Cürhümiler Yesrib yani Medine bölgesine yerleştiler ve Seba'nın ileri tarım tekniğini buraya getirdiler. Nitekim Medine Hazreti Peygamber zamanında ileri bir tarım ülkesiydi, şehriydi. İşte Mekke etrafındaki Huza, Mina'daki Ezd kabileleri hep işte bu göçün kalıntılarıdır sevgili dinleyiciler. Bütün bunlar gittikleri bu yerlere daha ileri bir medeniyet, daha geniş bir dünya telakkisi ve daha ileri teknikler götürdüler. Ve kendileriyle dostça veya düşmanca olsun münasebet kuran diğer cemiyetlere de bunları aşıladılar. Evet, işte böylece Meğrib Barajı'nın çöküşü belki büyük bir felaketti. Arap Yarımadası'yla Suriye ve Mezopotamya'da, kısaca Orta Doğu'da mühim demografik değişikliklere sebebiyet verdi. Nüfus değişikliklerine sebebiyet verdi. Bunun tabii neticeleri ise Orta Doğu bölgesinde kendisini çeşitli şekillerde fakat çok kuvvetli olarak hissettirdi. Hatta tarihin gidişine tesir eden çok mühim neticeler doğurdu sevgili dinleyiciler. Evet sevgili dinleyiciler, böylece bir Çınar Altı programının da sonuna geldik. Zaman ayırdığınız ve bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Ayrıca bir başka programda önümüzdeki hafta bulunmak üzere hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.